Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum. Ona iman ediyorum. O dirildi. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi? Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan McDowell da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor. O dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın Pascal'ın ve Josh McDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. İsa'nın duruşması.
İsa'nın duruşması, öldürülmesi ve dirilişi üzerine yayınlanmış en güzel eserlerden birisi, New York eyaletinin en yüksek mahkemesinin eski başkanı Walter M. Chandler tarafından yazılmış olan iki ciltlik İsa'nın Duruşması adlı eserdir. Duruşmayla ilgili diğer bir yetkili kaynakta Joseph Blinzler'in İsa'nın Duruşması adlı eseridir. Chandler'ın şahidin tanıklığını ele alış biçimi aşırı derecede değerlidir. Yeni Antlaşma'nın diriliş kayıtlarının doğruluğunu analiz etmek için mükemmel bir kaynaktır. Yazar, bu eserin okuyucusunun Mesih'in dirilişiyle ilgili etkileri anlamasını büyük bir şekilde geliştireceğine inanmaktadır. Şahitlerin tanıklığına olan güven şunlara dayanmaktadır. Birincisi, onların dürüstlüğü, ikincisi, onların yetenekleri, üçüncüsü, sayıları ve tanıklıklarının tutarlılığı, dördüncüsü, tecrübeyle tanıklıklarının uyumu, beşincisi, tanıklıklarının tamamlayıcı olaylarla uyuşması. Yukarıda sayılan bu başarılı testleri yukarıda verilen sırayla müjdecilere uygulayalım.
3. Sayıları ve tanıklıklarının tutarlılığı 3. sırayı almakta.
Bir şahitin tanıklığı aynı şey için tatmin edici bir şekilde tanıklık eden başka şahitler tarafından doğrulanıyorsa çok güçlenir. Doğrulayıcı şahitlerin sayısı arttıkça sahtekarlık ve hilekarlıklar engellenmiş olur. Tanıkların güvenilirliği daha da doğrulanmış olur. İfade veren tanıkların tanıklığıyla doğrulayanların arasındaki uyum, kanıtların varlığında haklı ve uygun bir tutarlılığı dolaylı olarak göstermektedir. Materyal noktasında radikal bir farklılık sadece güçlendirmeyi boşa çıkarmaz, tanıklardan birisinin ya da her ikisinin güvenilirliğini yok eder. Yine İncil yazarlarına karşı farklılıkla ilgili suçlamalarla oluşan bir araştırma, hikayelerde dahil edilmeyen kısımları eleştirmenlerin ve şüphecilerin çelişki olarak sınıflandırdıklarını göstermektedir. Hiçbir şey dahil edilmeyenleri çelişki olarak göstermekten daha gülünç olamaz. Ta ki davanın gereklilikleri dahil edilmemiş gerçeklerin ve durumların ifade edilmesini temel alsın ya da dahil etmeme açıkça yanıltmak veya aldatmak için yapılmış olsun. Herhangi bir başka iddia tarihsel iddiayı altüst eder ve çelişkilerle doldurur. Don Sassius, Tacitus ve Suetonius hepsi Tiberius'un devri hakkında çok ayrıntılı bir şekilde yazmışlardır. Her biri tarafından bahsedilen birçok şey diğer ikisi tarafından kaydedilmemiştir. Bu gerçekten dolayı üçünü birden güvenilmez tarihçiler olarak red mi etmeliyiz? Abbott, Hazlitt, Burien ve Walter Scott Napolyon Bonaparte'ın biyografisini yazmışlardır. Hiçbirisi diğerlerinin yazdığı bütün olaylardan tamamen bahsetmemektedir. Bu atlamalar bütün bu yazarların faziletini yok edip onları kuşku duyulan ve reddedilen kişiler mi yapar? Grafton's Chronicles, İngiliz tarih edebiyatında en yüksek derecedeki eserlerden biridir. Kral John'un devrini kapsamaktadır ve Magna Carta'nın kabul edilişinden bahsetmektedir. Bu, Jefferson'ın yaşamının bağımsızlık bildirgesinden bahsedilmeden yazılmasıdır. Ya da Lincoln'un özgürlük fermanından bahsetmeyen bir biyografisi gibidir. Bu tuhaf atlamaya rağmen İngilizler hala Grafton's Chronicles'ı değerli bir eser olarak arşivleri arasında koruma altına almışlardır. Eleştirinin aynı cömert ruhu kutsal olmayan edebiyatın her yerinde bulunmaktadır. Hristiyanlık karşıtları eksiklikleri ve çelişkileri görmezden gelmekten veya savunmaktan çekinmiyor. Özellikle yazarların sıradan bir kişi ve konunun dinle ilgili olmaması durumunda. Ama konu ruhsal olduğunda ve yazar da vaiz, papaz ya da peygamber gibi dindar bir kişi olduğunda aniden inanılmaz bir şekilde bütün tarafsız eleştiriler yok oluyor. Bir an için Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın kutsal bir kişi olan Mesih'in biyografi yazarları olduğu unutulabilirse, uyuşmazlık konularında hiçbir zorluk, onların güvenilirliğine karşı hiçbir itiraz çıkmazdı. Şüphesiz var olan ufak farklılıklar fark edilmeden geçilir ya da genel anlamda tam ve doğru oldukları konusundaki ezici inanç altında sonsuza kadar gömülürlerdi. Fakat şüpheciler, müjdecilerin esinlemeyle yönetildiğini ve aralarındaki farklılıkların esinleme teorisiyle uyuşmadığını söylemektedirler. Tanrı onları zıt hikayeler yazmaları için esinlemezdi. Ama esinleme tarafından yönlendirildiklerini iddia ettikleri varsayımı yanlıştır. Çünkü Marcus Dodds'un doğruyu söylediği gibi, kitapların hiçbiri şaşmaz ya da esinlenmiş gibi duramaz. Sadece onlardan bir tanesi yazarın bilgisini nasıl elde ettiğini anlatmaktadır ve bu da uygun kaynakların dikkatle araştırılmasıdır. Ama bu bölümün ilgilendiği İncil yazarlarının esinlenmiş olup olmaması buraya kadar önemsizdir. Güvenilirlikleri test edilirken kanıtların kuralları her iki durumda da aynı olurdu. İncil farklılıkları hakkında Pelley'in Hristiyanlığın Kanıtları eserinden daha geçerli bir gözlem yapılmadı. Eserinde şöyle diyor, hikayenin gerçeğini anlatmaktansa ilgili durumlardaki bazı farklılıklardan dolayı tamamını reddetmekten daha aceleci ve daha felsefe dışı bir davranış bilmiyorum. İnsan tanıklığının bilinen özelliği durumsal çeşitliliklerle olan tatmin edici bir gerçektir. Bu, adalet mahkemelerindeki günlük deneyimin öğrettiği bir şeydir. Bir işlemin kayıtları farklı tanıkların ağızlarından çıktığında aralarından açık ya da gerçek uyuşmazlıkların ortaya çıkarılmaması nadiren mümkün değildir. Bu uyuşmazlıklar davacı tarafından dikkatlice gösterilir ama genelde hakime çok az bir etki eder. Aksine yakın ve birebir tanıklıklar birlik ve sahtekarlık üzerine kuşkuya neden olmaktadır. Yazılı tarih aynı tarzda bir harekete değindiğinde karşılaştırma genellikle her zaman benzer düşünce için zemin sağlamaktadır. Pek çok ve bazen de önemli çeşitlilikler kendilerini gösterirler ve de kesin uyuşmazlıklar henüz herhangi bir gerçeğin güvenilirliğini sarsmak için yeterli sayılmaz. Yahudilerin elçisi Claudia'nın heykelini onların tapınağına koyma emrini uygularken Filo hasat zamanı, Josephus tohum ekme zamanı der. Her ikisi de çağdaş yazarlardı. Hiçbir okuyucu bu uyuşmazlık karşısında bir elçinin gönderildiği ya da böyle bir emrin verilmiş olduğu konularında şüpheye düşmez. Kendi tarihimiz aynı türde örnekler vermektedir. İkinci Charles'ın hükümdarlığı zamanında Argyll Markezi'nin ölümü kayıtlarında çok göze çarpan bir uyuşmazlığımız var. Lord Clarendon asılmak üzere mahkum edildiğini ve idamın aynı gün gerçekleştirildiğini nakletmektedir. Diğer yanda tam aksine Barnett, Woodrow, Heath ve Eckhart onun pazar günü mahkum edildiği ve pazartesi günü infazın gerçekleştirildiği konusunda hemfikirdirler. Argyll Markezi'nin idam edilip edilmediği hakkında İngiliz tarihinin herhangi bir okuyucusu burada bir soru çıkaracak kadar şüpheci miydi? Hristiyan tarihinin zaman zaman saldırıya uğradığı prensiplere göre şimdilik bu bilinmezliğe bırakılmalı. Okuyucu, İncil'deki uyuşmazlıkların müjdecilerin güvenilirliği konusunda zarar verici olduğu kadar yararlı etkisini de çok dikkatlice göz önüne almalıdır. Bir sınıf insan, İncil yazarlarının o zamanda bir araya gelmiş ve hile yolları oluşturmak ve dünyaya sahte bir raporu yayınlamaya aracılık etmek için basit komplocular olduğunu hayal etmiştir. Bu ahmakça bir varsayımdır. Çünkü yazarların farklı zamanlarda ve yerlerde yazdığı kesin olarak bilinmektedir. Üstelik kitapların stilleri ve içerikleri kandırmak amacıyla birlikte planlanmış olduğu fikrini zayıflatmaktadır. Ve bundan başka bu uyuşmazlıkların kendisi birlik ve sahtekarlığın olmadığını göstermektedir. Çünkü akıllı komplocular tamamıyla aynı hikayeyi aynı dilde uydurmuş olurlardı. Daha adil ve tarafsız eleştiri sadece farklılıkları göz önüne almayıp ayrıca yeni antlaşma hikayelerindeki birbirini destekleyen kısımları da inceler. Şu unutulmamalıdır ki kitapların yazarları farklı zamanlarda ve yerlerde yazan birbirinden bağımsız tarihçilerdi. Sonra genel bir anlaşmanın olduğu gerçektir. Çünkü birbirlerini tamamıyla doğruluyorlar. Bu şekilde incelendiğinde içinde bir uyuşmazlık ya da tutarsızlık bulunan pek çok birbirini destekleyen olayların bulunabileceği başarılı bir yalanlanma korkusu olmadan ileri sürülebilir. Müjdesel hikayelerde birbirini destekleyen bölümler ya da özellikler 3 başlık altında sınıflandırılabilir. 1. İncil yazarlarından birisinin belirli tarihsel olayları naklederken aynısını diğerlerinden biri ya da daha fazlasının da anlatması. Bu olaylar sıradan doğrulamadır. 2. Müjdecilerden birisinin bir diğer müjdeci tarafından açıklanmadığı sürece belirsiz ya da anlamsız olabileceği belirli bir gerçeği anlatması. Bunlar iç doğrulama olarak tanımlanabilir. 3. Diğerleri ne söylemiş olurlarsa olsunlar, bir müjdeci tarafından nakledilen bir gerçeğin, olayın doğasından dolayı gerçek olması gerektiği durumlar. Bu, mantığın ya da aklın basit doğrulamasıdır. Birkaç örnek bu sınıflandırmayı netleştirmek için yardımcı olacaktır. İlk başlık olan sıradan doğrulama ile ilgili 5000 kişiyi doyurma mucizesinin kayıtlarından bahsedilebilir. Bütün müjdeciler bize bu olaydan bahsediyorlar. Ve her biri toplanan yemek artıklarının 12 küfe dolusu olduğu gerçeğinden bahsediyor. İkinci başlık olan iç doğrulama başlığı altında aşağıdaki olaylar aktarılabilir. Matta 26, 67 ve 68. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, "Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana kim vurdu?" dediler. İtirazcı bir eleştiri şöyle derdi, "Neden gözünün önündeki kişilere peygamberlik etmesi için Mesih'e soruluyor? Belirsizlik çok zarar verici olabilirdi. Eğer aynı olayı Luka şu şekilde anlatmış olmasaydı, gözlerini bağlayıp peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim diye soruyorlardı. Mesih'in gözlerinin bağlanmış olduğu Luka tarafından anlatılmasaydı, Matta'da geçen peygamberlik kelimesi anlamsız olurdu. Yine Matta 13:2'de, çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. Burada belirli bir tekneden bahsediliyor. Ama Matta bunun hangi tekne olduğundan bahsetmiyor. Ama Markos yardımcı oluyor ve açık bir şekilde şunu söylüyor. İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Bu iki yazı birlikte tekneyi tanımlamaktadır. Yine Yuhanna 6:5'te şöyle geçer. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu İsa'nın İncil'de bu elçiden bahsettiği iki yerden birisidir. Neden diğerleri değil de Filipus'a sormuştu bu soruyu? Biri Yuhanna'dan, diğeri de Luka'dan olan iki bölüm bunun cevabını vermektedir. Yuhanna 1:44'te şunu okuyoruz. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Bethsaida'dandı. Luka 9:10'da 5000 kişinin doyurulduğu bu mucizenin geçtiği yeri okuyoruz. Ayet şöyle diyor. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Bethsaida denilen bir kente çekildi. Diğerleri yerine neden Filipus'a sorduğu açık bir şekilde anlaşılıyor. Bethsaida Filipus'un memleketiydi. Bu yüzden doğal olarak ekmek satılan yerleri diğerlerinden daha iyi biliyordur. Sorunun sorulduğu Yuhanna 6'da ne doyurulan yer ne de kendisine soru sorulan elçi uzaktan bile olsa Bateside ile ilişkilendirilmemiştir. Luka'da da mucizeyle ilgili yazılarda Filipus'tan ve ona sorulan sorudan bahsedilmemektedir. Ama bu yazılar birleştirildiğinde aradaki çarpıcı uyum ortaya çıkıyor ve açıklama tamamlanıyor. Yine Yuhanna 18:10'da Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti. Başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. Petrus'un bu saldırısından dolayı tutuklanması ya da cezalandırılması konusunda hiçbir kayda rastlamadığımız için böyle bir olayın olmadığı ileri sürülmüştür. Luka'daki bir yazı neden tutuklanmadığını açıklamaktadır. Ama İsa, "Bırakın yeter!" dedi. Sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. Kulağın iyileştirilmiş olması Petrus'un neden tutuklanmadığını açıklamaktadır. Çünkü eğer bir tutuklama yapılsaydı saldırı hakkında hiçbir kanıt olmayacaktı. Mucizenin iyileştirmesinden dolayı Petrus'a karşı tanıklık edenlerin kafası karışırdı ve rezil olurlardı. İftira attıklarından dolayı mahkemeden bile uzaklaştırılabilirlerdi. Ayrıca tutuklamanın olmaması, olayın olmuş olması ve mucizenin gerçekleşmesiyle ilgili sessiz bir doğrulamadır. Üçüncü başlık olan mantığın ya da aklın doğrulaması konusunda tek bir olayın aktarılması yeterli olacaktır. Yuhanna 20. bölüm 4. ayette şöyle yazılıdır. İkisi birlikte koşuyordu ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Bu öteki öğrenci diğerleri arasında en genç elçi olarak kabul edilen elçi Yuhanna'dır. Yuhanna 21:18'den anlıyoruz ki elçi Petrus orta yaşlarını geçmiştir. Genç olanın yaşlı olandan daha hızlı koşup mezara önce varmasından daha doğal ne olabilirdi ki? Mezara önce varmasına rağmen içeri girmeyip kendisinden yaşça büyük olan Petrus'u beklemiştir. Bundan daha doğal bir açıklama olabilir mi? Bunlar gibi örnekler daha da uzatılabilir. Çünkü İncil hikayeleri bunlarla doludur. Ama bu bahsedilenler birbirini destekleme teorisine örnek vermek için yeterli sayılmaktadır. Yeni antlaşma hikayelerindeki iç doğrulama olayları özellikle ikna edicidir. Bunlar olayın doğasından dolayı bozulma ya da sahtekarlığın bütün imkanlarını kapatan, planlanmamış uyumun doğasındaki iddia ve ispatlardır. Bir tek olayda tek bir cümle içinde ifade edilmişlerdir. Ve başka bir yerde bazı kısımlarının ifadeleriyle desteklenen izole edilmiş düşünceleri temsil etmektedirler. Gerçi küçük, ayrık ve parça parça tıpkı dinamitin parçacıkları gibi toplanıp birleştirildiğinde karşı konulamaz bir güçle hareket etmektedirler. Bir kez daha bu farklılıkların İncil yazarlarının komplocu olduğu, dünyaya sahte bir tarihi yayınlayarak İnsanoğlunu kandırmak amacıyla bir araya geldiği görüşlerini çürütmekte de kullanıldığına dikkat çekiliyor. Başka bir şey, bir sahtekarlığı hazırlamak için komplo kuran insanların bütün başarılı komploların altında yatan temel prensibi ihmal edeceklerini düşünmekten daha saçma bir şey olamaz. Bu temel prensip de şöyledir. Komplocuların söyledikleri ve yaptıkları arasından genel amacı ortaya çıkarmak için bir plan yapılarak olması gereken ve makul bir uyumun yaratılması ve sürdürülmesi gerekir. Önceden bir birlik yoksa, sonradan dört adamın farklı zamanlarda ve yerlerde aynı tarihi yeteri kadar çok dile getirerek yazmaları gerçeği, yazarların güvenilirliğinin ve yazdıklarının gerçekliğinin ispatlarıdır. Bu noktada çok büyük bir yazarın tanıklığı aktarılmalıdır. Yazar şöyle diyor, "Daha önce bir anlaşmanın olmadığı aynı zamanda yazılmış belli sayıdaki tanıklarda, tanıkların tanıklıklarından çıkan ihtimallerin toplamı olarak adlandırılabilmesinin dışında bir ihtimal bulunmaktadır. Öyle bir ihtimal ki sağlam bir tanıklık olmamasına rağmen geçerlidir. Bu olasılık uyuşmanın kendisinden gelmektedir. Böyle bir uyuşmanın şansla olma olasılığı birden sonsuza kadardır. Yani başka bir deyişle prensip olarak imkansızdır. Bu yüzden eğer uyum dışarıda tutulursa, gerçeğin varlığı dışında başka bir sebep kalmamaktadır. Daha önce bir birliğin olmadığı, birbiriyle uyumlu tanıklıklardan çıkan olasılık teorisini müjdecilerin davasına uygulayın. Hemen onların dürüst olduğu ve hikayelerinin doğru olduğuna ikna oluruz.